Ayrım 5.
Sayfa 79. Vahdettin Aleyhine gerçi Ankara'da çok konuşuluyor. Mustafa Kemal de ona cephe almış. Hatta padişah Mustafa Kemal'e karşı derme çatma bir ordu bile göndermiş. Yine de Büyük Millet Meclisi'nin matbuat müdüriyeti padişahı tezife cesaret edemiyordu. Belki de mebuslardan bazılarının gazabına uğramaktan korkuyordu. Onun için hünkâr kelimesini ortadan kaldırmamızı teklif etti. Muhittin Bey, biz de vezni kafiyeyi bozmadan bir rötuş yaptık. İsrar üzere Nazım paldır küldür önce şiirin gençliğe göreve çağıran mısralarını okuyor. Gel ey imanlı gençlik, gel ey beklenen gençlik. Gel ki Anadolu'da senin bükülmez çelik, imanına azmine ümit bağlayanlar var. Arkasından Kuvayi Milliye dışındakilere söylenmiş, değiştirilmesi istenilen kısmını. O satılmış vezire, o satılmış hünkâra, o satılmış kullara siz de mi katıldınız? Siz de mi satıldınız? Siz de mi satıldınız? Sadık Bey yumruğunu aferin diyerek masaya indirdi. Aferin çocuklar, aferin. Lakin bunların tarzı hareketi şayan teessüf bir hareket. Bu itibarla ben olsam o sırada masanın civarından geçen Cevahir Baba'yı fark etmişti. Kaçırmadı, sesleniyor. Cevahir Baba, nerelerdesin yahu? Lebbeyk efendim. Acele tarafından 20 dirhem aslan sütü takviye. Görmez misin, ağır misafirlerimiz var. Emrin olur beyim. İs ve tezek kokusu kalın sigara dumanı arasından tekrar Hacı Rüstem Efendi'nin tamburu, kalabalığın hangi hassas teline dokunduysa herkesi kuşatan kalın uğultu, ağır ağır yorgunluğunu kaybediyor. Mızrabın tellerden uyandırdığı nameler gözle görünmez, esrarengiz gece kuşları halinde etraflarında uçuşmaya başladı. Hayret, bu defa Hazret Cuşu Huruş'a gelmiş galiba. Hacı Arif Bey'in meşhur Karcağı şarkısını söylemesin mi? Aşkı pinhan edemem, nale-i efgandır bu. Nice ah etmeyeyim, firkat-ı canandır bu. Hikmet Bayur'un 20. yüzyılda Türklüğün Dünya Siyasetine Etkisi adlı eserinden. Lenin'in Rusya İmparatorluğu içindeki ulusların isterlerse kendilerinden ayrılabileceklerine ve bağımsız devletler kurabileceklerine ilişkin beyanatına, Kazan'da faaliyet gösteren Sultan Galiyev ve Molla Nur Vahidov gibi ülkeciler inanarak Rusya Müslüman ve Türk halklarını bağımsızlığına kavuşturmak, bundan başka Bolşevikler sömürgeci devletlerle de savaştıklarından onlar yoluyla sömürgelerdeki Müslümanları da kurtarmak ümidine kapılmışlardı. Sayfa 168. Gazi başlangıçta Rusya ile sıkı işbirliğini göze almıştır. Yani şimdi Rusya'da komünizm olduktan sonraki ilk günlerde Doğu milletleri için çağrı vardır. Orada işte her millet istediği gibi şeye kavuşacaktır. İsterse Rusya'dan ayrılabilecektir. Zaten Lenin'in prensiplerinde de bu vardır. Ondan sonra Kazan'da Türk Cumhuriyeti kuruldu. Sahiden Türk milliyetçilerin elindeydi. Sahici bir şeydi. Bunu gördük, inandık. Sayfa 334. Gazi öbür Türklerin bağımsızlığını isterdi. Komünistlerden soğuması nedir? Azerbaycan'da yaptıklarıdır. Yani isterdi ki Azerbaycan müstakil olsun. Kazan'da cumhuriyeti kurdular, sonra atıverdiler. İşleri görüldükten sonra, çünkü Kazan Tatarlarını çok kullandılar Kızıl Ordu'da. O bakımdan o cumhuriyeti istediler, sonra dağıttılar. Sayfa 337. Ankara, alacakaranlık. Ankara serencamının her ikisi için de ciddi bir sükutu hayal olduğunu bir hayli sonra muallim tayin edildikleri Bolu idadesine giderken Kızılcahamam kırsalında yolda itiraf edeceklerdi. Nasıl bir manzara, hayret! Pul pul erimiş gümüş pırıltıları savuran narin bir akarsu, sıra sıra boy boy saçlarını suya sarkıtmış salkım söğütler, vadiyi sımsıkı saran adeta mıknatıslı ışıl ışıl kayalar. Oysa Ankara ne kadar çorak ve kıraçtı. Yanlış kalabalığına, beklenmedik ehemmiyetine rağmen adeta tenha, bir bakıma köhne, harap ve bakımsız. Tuhaftır ama her ikisinin de hafızasında Kastamonu, İnebolu'da çok daha renkli ve aydınlık duruyordu. Ankara'ya Çankırı kapısından gitmiştik. Taşhan'da bir oda tuttuk, ilk iş yıkandık, bitlerimizden temizlendik ve geceleyin de açık olan karşıki muhallebecide karnımızı doyurduk. Sabahleyin Ankara güneşiyle uyandık, çevremizi şöyle bir dolaştık. Korları sönmüş, kıvılcımı tükenmiş bir saç mangalın külleri arasında hissettim kendimi. Ne bir mamurluk emaresi, ne bir tutam yeşillik. Ortalıkta kül kokusu, bir çeşit eciş bücüşlük. Ankara'nın sevimsizliği muazzam bir yangın felaketine de uğramış olduğundan benzersizdi. Ahali bakımından da bir zeytinyağı sirke karışmazdı. Şehir idare merkezi haline geldiğinden memurla doluşmuştu. Sokaklarda her halleriyle yerli halktan ayrılıyorlardı. Zeytinyağı gibi üste çıkma gayretindeydiler. Yerli halk ise onlara sirke kadar ekşiydi. Fuzuli'nin dediği gibi, ''Ben ana gusse, ol bana afet, müteneffir ben ondan, o benden.'' İnebolu'ya gönderilmiş olan harçırah oradan geldiği için iki arkadaş Matbuat Umum Müdürlüğü'ne intisap etmişlerdi. Muntazaman her sabah gelip her akşam gidiyorlar. Müdür-i Umumi Tanici Muhittin Bey, dost ve hayırhah onlara her fırsatta gülümsüyor samimiyetle. Çocuklar diyordu, ne iyi ettiniz de geldiniz. Bazen iki elini iki yanına açıp biraz nikbin, biraz dalgın şu gibi sözler. Ne yapıp yapıp bir çare bulacağız. Ya da en iyisi acaba sizi marife devretmek midir? Münhal bir muallimliğe tayin olurdunuz. Bulduğu ilk ve tek çare umduğu sonucu vermeyecek. Yetmezmiş gibi başına büyük dert açacaktı. Onlara yazdırdığı manzum Ankara'ya davet bildirisi bir heyecan 10 bin mi 20 bin mi ne bastırılmış. Ankara ve çevresinde fi sebilullah halka dağıtılmıştı. Mecliste buna mebusların tepkisi büyük oluyor. Muhittin Bey'i hem ciddi ciddi sorguya çekler hem de hayli bunalttılar. İki genç dinleyiciden arasında onun kendini ve onları savunmasını merakla bekliyordu. Ama beyhude. O ellerini önünde kavuşturmuştu. Kabahatli kabahatli yere bakıyordu. İnanılmaz yelpaze kalpağı meyyus ve mükedder tebessümüyle sadece sustu. Adeta bir ümitsizlik heykeli. Bunun tabii sonucu ikinci ihtimalin gerçekleşmesi olacaktı. Matbuat Umum Müdürlüğü'nden marif vekaletine devredildiler. Onları müsait ve babacan karşılayan Tedrisat-ı Taliye Müdürü Kazım Nami Bey, çareyi münhal idadilerden birindeki öğretmenliklere tayinde buldu. Kazım Nami gerçekten babacan bir adamdı. Anlayış gösterdi. Karıştırdı evrakı. İki münhalli yer aradı. Elaziz'de varmış ağaçlı yer olarak. Bol'da da varmış ama Bol'dakine Nazım için harcırah verilemezmiş. Çünkü ilk sınıfların Türkçe hocalığıymış. Mahalli bütçeden maaşı da azmış. Bana teklif edilen 56 lira maaşlı bir hocalıktı. Nazım'a teklif edilen 36 liralık. İster Elaziz olsun ister Bolu, hangisi olursa kabul edecektik. Kazım Nami düşünüp karar vermemiz için bize ertesi güne kadar zaman bıraktı. Sevinçten uçarak sokağa fırladığımızı hatırlıyorum. Fakat Nazım'ın sevincine sonradan iki ayrı düşünce gölge düşürecekti. Nasıl düşürmesin? Bolu gurbetindeki öğretmenlik İstanbul'da kaybedip Ankara'da hasbelkader bulduğu Nusret Hanım'dan ayrı düşmek demek. Nusret Tanıncı Muhittin Bey'in baldızı. Üstelik eniştesi onun Nazım'la yakınlaşmasını pek de tasvip etmez görünüyor. Yoksa Spartakist takımını adeta komşu kapısı yaptığı hanesine Nazım'ı tabi valayı da davet etmez mi? Etmedi, etmiyor. Ankara'da bile bu yüzden sık sık bulaşamıyorlardı. Bolu hakikatte bu imkansızlığın yeni adresi. Hasretin zorluğu şurada olacak ki Nusret yokluğunda varlığını daha çok hissettiren, adeta daha munis, daha cazip bir kız. Ne kadar asude, nasıl da rabıtalı. Çarpıcı güzelliği veya etkileyici cerbezesiyle değil, insanı zeki uysallığı ve uysal çekingenliğiyle etkiliyor. Bolu ikameti besbelli onu şairin hayalinde büsbütün müstesna bir hale getirecek. Duyacağı hasreti yoğunlaştırıp işini zorlaştıracaktı. İkinci hicran Mustafa Kemal Paşa ile arzuladığı gibi ariz ve ami konuşamamış olmaları. Belki de Spartakist ve iştirakiyun çevresinin etkisiyle onlar doğrusu ya önceleri pek hevesli görünmemişlerdi. Buluşturmayı tasarlayan aileden biri Ali Fuat Paşa'nın pederi İsmail Fazıl Paşa oldu. Zaten Nazım'ın Ankara'da akrabası çok. Hüseyin Üslü Paşa da burada, Sami Rifat Bey'di. Çoğu İstanbullunun yaptığı gibi şehre mücavir bağ evlerinden birini tutmuş orada oturuyorlar. Reis Paşa ile tanışmaları oraya yemeğe çağrıldıklarında ortaya atıldı. Ertesi gün mecliste buluşulacaktı. İsmail Fazıl Paşa onları Reis Paşa'ya bizzat takdim edecek. Mecliste ilk girişleri değil fakat bu en kolayı. İsmail Fazıl Paşa'nın ismini vermek yetiyor. Nazım ile Vala büyük salona alınıyorlar. Muayyede salonu benzeri bir yer nedense. Döşeli dayalı değil. Sağda solda birkaç koltuk, bir iki iskemli hepsi bu. Mebus kalabalığı pencerelerin aydınlığında ayakta duruyor. Girer girmez aralarında Reis Paşa'yı seçer gibi oldular. Mavi sarışınlığı ve zarafetiyle dikkati çekiyordu. İsmail Fazıl Paşa onları derhal fark etti. O dakika yanlarına gelecektir. Giritli'ye çalar şivesiyle adlarını söyleyerek kalabalıktan bu tarafa ayrılmış Mustafa Kemal Paşa'yı tanıtıyor. İşte bunlar mevzu bahis ettiğim genç şairler. Reis Paşa'nın uzattığı eli eğilip öpsün mü yoksa bir asker gibi dik durup sıksın mı? Vala mütereddit fakat Nazım'ın öpmeyeceğini bildiğinden ikincisini tercih ediyor. Reis Paşa konuya birden girmesiyle onları hem şaşırtacak hem tedirgin edecekti. Diyordu ki, asrilik iddiasıyla bazı genç şairler öyle manzumeler yazıyorlar ki ne manası mefhumu mevcut ne de mevzuu maksadı belli. Size tavsiye ederim, kaleme alacağınız şiirler bir maksada matuf olsun, bir davayı. Cümlesi askıda kalıyor çünkü topuklarını birbirine vurarak yaveri yanına çakıldı. Müstacel bir şifre paşam Erzurum'dan. Masmavi bir dikkat yoğunluğu o tarafa yığılıyor. Kazım Paşa'dan mı? Evet paşam, 12. kolordu karargahı. O bir an uzatılan metne şöyle bir göz atmıştı. Eliyle belli belirsiz selam verip sonra riyaset makamına doğru uzaklaştı. Vala ve Nazım iki istifham, önce birbirine sonra İsmail Fazıl Paşa'ya bakıyorlar. İçlerinde büyük bir boşluk. Mustafa Kemal'e büyük hürmet beslememe rağmen menfaat kasıtlı şiirler yazmayı gayeye hizmet saymadım. Yolda ilk gecelerini Kızılcamam'da geçirmişlerdi. İkinci geceyi Çınarlı Han'ın köy odasında. Üçüncü gün Gerede'de Han'dan bozma ufak bir otel. Gerede'den sonrası başka bir macera. Bolu Dağı, orman ve sis. Her türlü ses, uzak uluyan köpek, kişleyen beygirler, türkü çağıran köylü. Kalın ve kaba bir yoğunlukta boğuluyorlar. Göz gözü görmediğinden ne zaman içinde bir rengi bulunabiliyor ne mekan içinde. Hepsi kaybolmuştur. Yol ürkütücü bir meçhul, vakit müphem, orman sise batık. Yüreklerini örten o derin kaybolmuşluk hissini dağıtabilmek için hangi şarkıya başlayacak olsalar daha ilk mısrağında bir balon gibi sönmektedir. Maneviyat sıfır. Ankara'nın köhne hanlarından birinde nasılsa buldukları Geredeli katırcı olmasa akşama doğru gittikçe daha saldırgan karanlıkla besbelli telef olacaklar. Bereket katırcı yolu biliyor. Gerede ile Bolu arasındaki mesafe çok uzundur. Ancak gece yarısı ele tek çekildikten sonra kapkaranlık kasabaya girebildik. Mektebin bulunduğu tepenin altındaki çok eski hana indik. Tahammül edilir şey değildi. Fakat bu berbat odada mesleğimiz süresince kalmayı göze almıştık. Londra, toprakları üzerine güneşin asla batmadığı imparatorluğun mağrur ve mütehakkim payitahtı. Vapur dumanı ve lingit kokan nemli bir sis ağırlığının altında adeta ezilmiş yamyası. Westminster Sarayı son derece soğuk. Big Ben Kulesi yüksek ve muntantan. Parlamento binası yaşadıklarıyla mağrur yaşayacaklarından şüpheli. Varla yok arası görünüp göründüğü gibi kayboluyor. Sanki bir rüya. Kilise çanları yorgun ve bezgin, karanlığa dağılmaktadır. Sis kördüğünün buğulu derinliklerinde o siyah aristokrat şemsiyeler amacını yitirmiş. Adeta yüzüyor. Soho ortamında iç içe geçmiş viski soda cazband ve charleston dansı, ensesi tıraştı, kaşları kıl incesi çizilmiş fahişeler, melon şapkalı yakasında çiçek, dişlerin arasında püro, gözünde tek gözlük, hüviyeti gizli gentlemanlar, yani kazanılmış bir dünya savaşının sefih çılgınları. Halbuki hisse senetleri, o da laf mı, bütün değerli kağıtlar, borsada şaşılacak bir hızla inip çıkıyorlar. Çünkü Rusya'ya sevk ettikleri beyaz ordular, Bolşeviklerin kızıl ordusuna yenilmiştir. Küçük Asya'da başka ve daha az kapsamlı olmayan bir vahamet. Kemalistler Yunan ordusuna direniyor, beklenmedik bir direniş. Kaldırımda ıslak, basılmaktan kirlenmiş eski bir gazete. Birinci sayfada yarısı okunabilen bir başlık. Ankara anlaşmayı reddediyor. Altında sıra sıra yan yana fotoğraflar. Majestelerinin başvekili Lloyd George, Osmanlı Sadrazamı Tevfik Paşa, Ankara'nın mümessili Bekir Sami Bey ve Fransız başvekili Monsieur Briand ile İtalya Hariciye Nazırı Comte Sforza. Az ötede manşetin gazeteden kopmuş öteki yarısı. Zar zor okunabilen umutsuz ve menfi. Londra konferansı müsbet netice vermedi. Mustafa Supi ve arkadaşlarının akıbeti Trabzon'dan itibaren esrarengiz bir hal alıyor. Bu münasebetle iki taraf arasında şu mealde bir yazışma oluşmuştur. Trabzon Valiliğine 14 Şubat 1921. Üçüncü enternasyonel heyeti olan Mustafa Supi ve arkadaşları Batum'da değildir ve hiçbir Sovyet Rusya sahiline gelmedikleri hakkında haber aldık. Burada Trabzon onların denizde boğulduklarına dair mübalağalı rivayetler yayılıyor. Bu yoldaşların nereye gönderildiklerini bana bildirmenizi rica ediyorum. Onlar görevli olarak gönderilmiştiler. Onları isticvab edebilmek için bana gönderilmesini rica ediyorum. Trabzon Rus Konsolosu Bagirov. Rus Konsolosuna 17 Şubat 1337-1921. Üçüncü internasyonel heyetinden hiç kimse buraya gelmedi ve hiç kimse de buradan gitmedi. Bu konuda bizde hiçbir bilgi yoktur. Sizin 14 Şubat tarihli yazınıza cevaben bildirilir. Trabzon Valisi Sabri. Trabzon Valisine 17 Şubat 1921. Mustafa Suppi ve onun grubunun tarihi hakkında merkezin defalarca sorması yüzünden size rica ile müracaat ediyorum ki bu grubun tarihinin ne olduğu hakkında bana malumat vermekten iştinap etmeyin. Hakikatler ne kadar acı olsa da meçhuliyetten her zaman iyi olduğunu dikkate almanızı rica ediyorum. Türkiye'de RSFSR'in Enformasyon Bürosu Müdürü Astakov. TBMM hükümeti tarafından SSCB'ne tayin edilmiş olan Ali Fuat Paşa'nın Cebesoy hatıralarından alınmıştır. Stalin yoldaşla ilk mülakat. Stalin bizi 22-23 Şubat gecesi kabul etti. Bu Sovyet Milletler Komiseri'nin o zamana kadar Türk devlet adamlarıyla yaptığı ilk mülakattı. Rusçadan başka lisan bilmediği için Rusçaya hakkıyla vakıf olan Sefaret Başkatibi Aziz Bey'i de beraberimizde götürmüştük. Konuşmalarımız gayet açık ve samimi oldu. Geç saatlere kadar sürdü. Stalin bağırsaklarından rahatsızdı. Buna rağmen üzerimizde yeni rejimin metin, iradeli, kuvvet ve kudret sahibi birinci derecede şahsiyeti tesirini bıraktı. Stalin fikirlerini şu suretle hülasa etti. İttifak akledemeyiz dedi çünkü İngilizlerle ticaret muahedesi yapacağız. Bundan maksat ticaret muahedesi aleyhinde bulunan Fransa ile bu muahedenin taraftarı İngiltere'nin ve netice itibariyle Amerika'nın rekabetini tevlit etmek ve bunların bize karşı olan ittifakını parçalamaktır. Fakat asıl maksadımız olan mücadeleye kapalı veya açık olarak devam edeceğiz. Biz muhtaç bulunduğumuz maddeleri İngiltere'den alır ve Antanta'nın intifakını parçalayarak mühim bir muvafakiyet temin etmiş oluruz. Binaenaleyh bu ticaret muahedesine zarar verecek her şeyden tevakki etmek sizin de menfaatiniz icabıdır. İttifaktan maksadınız para, silah, insanca yardım ise bunu derhal yapacağız. Kardeşlik muahedesini imza ederiz. Çünkü onda ticaret muahedesine zarar verecek bir şey yoktur. Stalin'in bu hülasasından sonra İngiliz ticaret mukavelesinde mukabil teklifler arasında Büyük Millet Meclisi arazisi tabiri yerine bu meclis tarafından kabul edilen misak-ı milli hudutlarının konulmasını rica ettik. Ehemmiyeti olmadığını, mamafi tahsih edeceğini söyledi. Bir Ermenistan meselesinin konuşulup konuşulmayacağı hakkındaki sualimize de ''Siz Ermenistan meselesini kendi kendinize hallettiniz. Eğer daha halledeceğiniz bir şey kalmış ise onu da hallediniz. Fakat zamanını kat'i olarak bize bildiriniz.'' cevabını verdi. Sonra gümrüğü ne zaman tahliye edeceğimizi sordu. Muahede hükümleri tatbik edilince derhal boşaltacağımızı ve gümrüğe temellük fikrinde olmadığımızı söyledik. Yoldaş Stalin'in bu kat'i ve şayanı memnuniyet beyanatından sonra kendisine veda ettik. Moskova Hatıraları, Milli Mücadele ve Bolşevik Rusya, sayfa 142-143, Temel Yayınları 2002. Kara deryalarda bir fenersin. Moskova'ya ince ince buz tozu yağıyor. Pusun arkasında esrarengiz ihtişamıyla Kremlin Sarayı ve Bazilikalar. Kızıl Meydan'da duman duman kalabalık, önde mızıkalarıyla Komünist Gençlik Teşkilatı Komsomol'un Vsesoyuznyi Leninski Komünistiski Chevki Soyuz Molodeliji protesto gösterisi. Yumrukları havada kız erkek delikanlı bir kalabalık. Orak çekiç ve yıldız, uçurulan kızıl balonlar, irili ufaklı pankartlar. Tribünde başta Vladimir İliç, Lev Davidovich, partinin ileri gelenleri, başlarında astragan kalpakları, yakaları kürklü deri paltolar içinde gözleri gülüyor. Bıyıkları, sakalları buz tozu, ellerinde eldivenler, kalın ve rakı mavisi soğuğa, havadaki sunturlu pusa rağmen ortalıkta ona zıt düşen fevkalade günlere mahsus bir telaş. Mızıka harıl harıl en ünlü ihtilal marşlarından birisini çalmaktadır. Gençler bir ağızdan katılıyorlar. Kara deryalarda bir fenersin, yıldızımız önümüzde parlar. Işığını koşuyoruz senin fabrikalar ve tarlalarda. Fabrikalarda biz, tarlalarda biziz. Biziz hayatı yaratan. Din farkı bilmeyiz, dil farkı bilmeyiz. Doğduk sanki bir anadan. Kemalist Türkiye'nin Sovyetler Birliği'ndeki ilk sefiri kebiri Ali Fuat Paşa diplomatlara ayrılmış kızımda Türk Murahhas Heyeti Reisi Yusuf Kemal ve Sefaret Tercümanı Ziya Bey ile o günkü Pravda gazetesine eğilmiş, Ruslarla imzalanacak itilafname konusunda Ankara'ya geçebilecekleri bir haber ya da bir yorum arıyor. Oysa tuhaf şey, gazete ağırlığı Petrograd olaylarına vermiş. Kaç gündür Moskova'da eski payitahtın baş kaldırdığına dair ısrarlı dedikodular. Kimisine göre halk ayaklanması, kimisine göre umumi grev. Eski Sovyet dağıtılmış, yenisini seçmişler. İşin asıl önemli tarafı, Kronstadt deniz üstündeki Bahriyelilerin Moskova'yı eleştiren bir bildiriyi kabul edip yayınlamış olmaları. Donanma da ayaklanmaya katılıyormuş. O Kronşalar Bahriyelileri ki ihtilalde çarlığa ilk bayrak açanlar arasındaydı. Ziya Bey Tavariş Karahan'ın onlara yaklaştığını Yusuf Kemal Bey'den önce görüyor. Lev Mihailoviç Karahan, harici halk komiserliğinde yıldızı gittikçe parlayan simalardan. Aslen kimine göre Gürcüymüş, kimine göre Ermeni. Troçki'nin yakınıdır deniyor. Sovyet-Çin yakınlaşmasının mimarı. Siyah düzgün taranmış Hristiyan sakalı, gülümser profili dikkati çekiyor. Türkleri nerede görse alakadar, munis ve yardıma hazır. Manalı gülümsemesiyle sık sık, bizler komşuyuz diyor. Yüzlerce yılın komşusu, aynı mukadderatı paylaşıyoruz. Yusuf Kemal Bey ile aşinalığı hayli uzayan ihtilafname müzakeratı dolayısıyla eski sayılır. Besbelli içine biraz da merakın karıştığı iyi niyetli bir samimiyetle Ali Fuat Paşa'yı daha iyi tanımak istiyor. Reis Paşa'nın yakını yeni sefiri kebir. Aynı manidar tebessüm elini uzattı. Sizleri burada görmek kıymetli bir tesanüt tezahürü, mesut bir tesadüf. Ne kadar teşekkür etsek yetmez. Ali Fuat Paşa mütevazi gülümsedi. Cevabı kısa ama samimi. Bizde bir söz vardır yoldaş Karahan diye karşılık verdi. Komşunun komşuya dostluğu kardeşlikten ileridir. Karahan hafifçe eğilip teşekkür edecektir. Spasiva tavariş. Sonra Yusuf Kemal'e dönerek aynı gülümsemeyle diyor ki, yolun sonuna geldik. Az önce tavariş Korkmazov'la beraberdim. İtilafname hazır gibi birkaç hafta içinde imzalayacağız. Yusuf Kemal Bey memnun cevap verdi. İşte günün haberi, asıl bu. Maalesef Pravda'da hiçbir şey göremedik, varsa yoksa Petrograd olayları. Lev Mihailoviç hiç istifini bozmuyor. Aynı manidar tebessüm, aynı kendine güven hissiyle. Petrograd alt tarafı bir zabıta vakasıdır diyor. Halbuki Türk-Sovyet İtilafnamesi bir tarih. Ziya Bey ikisinin muhaveresini Ali Fuat Paşa'ya çeviriyordu. Paşa soğuktan ağzı burnu duman sordu. Kimdi bu Korkmazov? Hani müzakerelere Sovyet tarafından iştirak eden Rusyalı Türk, kendisi Bolşevik fırkasının merkez komitası azası olur. Ali Fuat Paşa zıvanalı bir Rus sigarası yakmıştı, bir an daldı. Moskova'ya geleli uzaktan o kadar yekpare görünen Rus inkılabının rehberler seviyesine bile hayli çetrefil olduğunu görüyordu. Tavariş Stalin başka türlü konuşmuştu. Tavariş Çiçerin başka, ilki daha ilk mülakatında demişti ki, siz Ermenistan meselesini kendi başınıza hallettiniz. Eğer daha halledeceğiniz bir şey kaldıysa onu da hallediniz. Fakat zamanını kat'i olarak bize bildiriniz. Oysa ikincisi Ermeniler lehine saman altından su yürütüyordu. En azından Ali Fuat Paşa'nın izlenimi buydu. Sık sık fikir değiştirmesi de cabası. Eğer konferansın devamı müddetince biz bazı mühim noktalarda ve bilhassa Batum'un terki hususunda son dakikaya kadar mukavemet göstermemiş olsaydık, Sovyet Harici Komiserliği ne yapıp yapıp konferansı muvaffakiyetsizliğe uğraması için bir müşkilat icat edecekti. Çünkü Rus hariciyesi Garb'ın henüz tanımak istemediği milli bir Türk devletini bizim istediğimiz şartlar altında tanımak hususunda istical göstermek fikrinde değildi. Herhangi bir muahede yapmaksızın pek az yardım yapmak suretiyle bizi kendi emellerine hizmet ettirebileceklerini sanıyorlardı. Konsomol gençlerinin attığı sloganlar ortalığı velveleye veriyordu. Havada onları handisa bağırarak konuşmaya mecbur eden kalın bir uğultu belirmişti. Buna rağmen konuşma aynı minval üzere belki daha çok uzayacaktı. Fakat birden konsomol mızıkası enternasyonel marşını çalmaya başlamasın mı? Herkes o anda adeta put kesiliyor.